empate a 74. 3 segundos, ya sí que Vicius lanza, anota. Ya sí que Vicius, 1 segundo, 2 décimas. Tiempo muerto de Paco.
Arkadaşlar merhaba, Dip Çizgi'nin 84. bölümüne hoş geldiniz. Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Anad Demiröz.
Bugün Euroleague konuşacağız. Bir süredir Euroleague'i azıcık ihmal ettik gibi oldu. Hemen dedik geri dönelim, takımlarımızdan da bahsedelim. Orçun nasılsın? Hemen onu söyleyeyim önce ya.
Gayet iyiyim ya, seni sormalı.
Ben de iyiyim. Podcast olunca enerjim yükseliyor abi benim ya.
Efecan da iyiymiş, bizim
evet
mesajı attı.
Kuzeydeyim dedi, Sinop civarında.
We the North dedi değil mi?
Oralarda kalmak istemiyorum. Playoff takımına gelmek istiyorum dedi.
Şimdi, geri alın beni.
Şimdi Euroleague'de genel tablodan da filan bahsedeceğiz ama önce bir geçen hafta Efes'le Fenerbahçe karşılaştı. Çok acayip bir maç oldu. Efes ilk yarı bayağı geride olduğu maçı ikinci yarı döndürmeyi başardı. 89-83 kazandı. Takımların verimlilik puanları da 103-102 idi. Çok üretken bir maç oldu her iki takım açısından. Kısaca onunla bir bahsederek başlamak istiyorum aslında. Sen ne diyorsun mesela o maçla ilgili notların?
Ya şöyle, bir kere çok kaliteli bir maç izledik. Yani hani hem coaching anlamında hem de oyuncu performansları anlamında. İlk yarı ve ikinci yarı gece gündüz gibi iki takım vardı. İlk yarıda Fenerbahçe verimlilik olarak yani Efes'i bildiğin denize döktü yani. Hani zaten maçı çok hazır, konsantre girdiler. Size'lı beşleriyle yani eşleşme sorunu yarattılar. Efes buna cevap veremedi. Fark 16'lara falan gitti ama ikinci yarıda devre arasında yani Ergin Hoca bence konu Obradovic olunca yani böyle bir hani hani Superman pelerini takıyor. Bayağı yani maç içi hamlesiyle mikro olarak maçı değiştirdi yani maçın bütün planını, kurgusunu değiştirdi ve işte Beboa, Plyce ve
Moerman
üçlüsüyle Fenerbahçe'nin switching defense'ini yani penetre üzerinden mahvetti yani. Hani 16 sayıdan gelip kazandı. Güzel bir maç izledik, çok keyifliydi yani. Hani ben ama yani şunu da belirtmek istiyorum. Hani iki takım açısından da aslına bakarsan eksiklerin de görüldüğü bir maçtı. Yani hani neleri yapınca iyiler, neleri yapınca kötüler. Yani hani ders olarak da okunabilecek bir maçtı.
Birbirlerinin zayıf noktalarını buldu aslında iki takım evet. Maç içerisinde. Veseli'den de bahsedeyim ben sana. Efes'in şeylerinden bahsettim, kilit oyuncularından. Veseli bir LeBron istatistiği yaptı aslında. Yani 24-8-7 Euroleague için. Hani NBA'yi vurursak 30-12-12 gibi bir şey oluyor bu. Zaten hani Sulukas Veseli ikilisinin takımın en efektif ikilisi olduğunu biliyoruz. Ama Fenerbahçe'de bu arada şeyi de söyleyelim. Tyler Ennis tabii çok kötü bir şekilde sakatlandı. Maalesef. Yerine Eric Green geldi. Şimdi takımların eksiklerinden, gediklerinden zamanla nasıl kapatılabilir? Bundan da bahsederiz ama ben Eric Green hakkındaki yorumunu almak istiyorum. Çünkü şunu gördük. Obradovic bu 4 maçlık süre içerisinde mesela Žalgiris deplasmanında 3 kısalı oynadığı anlar oldu. Normalde bu takımın en verimli olması beklenen 5'i Sulukas, Guduric, Datome, Veselili bir uzun omurga beş. Üzerinde. Uzun 5. Ama 3 kısayı falan da gördük. Pek alıştığımız şeyler değil. Eric Green'i buraya nasıl monte edeceğiz mesela biz?
Ya bunu sezon başından beri konuşuyorduk zaten. Hı. Yani hani yani Efes maçında da direkt kendisini belli etti. İkinci yarı özellikle dış atışlarda bayağı sorun yaşadı.
Fenerbahçe evet.
Yani şu anda takımın net direkt bir atıcısı yok. Hı-hı. Ve bu takıma perimetre civarında çok ciddi bir yani tıkanıklık sorunu yaratıyor. Eric Green tabii ki yani kendi skorunu üretebilen, penetre edebilen, çembere gidebilen yetenekli bir oyuncu. Hı hı. Ama top elindeyken verimli olabilen bir oyuncu. Yani hani topu domine etmesi lazım. Topu onun eline vermeniz lazım. Hem oyun kursun hem de kendi skorunu üretsin. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe bu anlamda nasıl bir entegrasyon sağlayacak? Şimdi Obradovic sistemine ne kadar entegre olabilecek Eric Green? Sonuçta Tyler Ennis'te çok farklı profiller. Tyler Ennis bu takıma daha
Pasör diye geldi.
Yani Sulukas'ın backup'ı olsun yani birbirlerini desteklesinler. Hani çok fazla Sulukas'a yük binmesin diye alındı.
Şimdi Sulukas yalnız aslında.
Sulukas şu anda tamamıyla kadrodaki yani sorunları itibariyle tekil kalmış durumda. Yani Fenerbahçe'nin durumu da aslında biraz Sulukas'ın durumu belirleyecek yani. Hani Sulukas'ın form durumu belirleyecek. Çünkü onun yapabildiklerini yapabilen bir oyuncu yok.
Şimdi Fener'den devam edelim. Böyle Fener ve Efes'i biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Şimdi Fener'le ilgili durum şu. İstatistiklerde ileri advanced stats'ta işte yani metriklerde Fener bayağı iyi durumda ama temel nedeni şu. Fener abi kolay fikstürle başladı göreli olarak. Şimdi Kanarya, Kimki, Jalgiris, Efes bu hafta da Bayern'le oynayacak. Yani ilk 5 maçın aslında baktığında tepedeki takımlarla sadece 1 maçı var. Fener'in bu ileride zor bir fikstür bekliyor. Sulukas işte oralarda bir 30 maçlık Euroleague sezonunu ve ligi de hatta tek başına nasıl çıkaracak bir ciddi soru işareti. İkincisi abi Erik Green'in fiziksel işte bahsettiğimiz gibi işte hep konuşuyoruz bunu kendilerimize zaten fiziksel açıdan da öyle çok muteber bir savunmacı değil.
Dezavantajları
da var ve hani tamam bu dönemde bulunabilecek iyi bir skorer buldu Fenerbahçe. Bir kere iyi transfer. Hani bu açıdan bakarsan iyi transfer ama Fener'in Final Four yolunda son hamleleri yapmasını sağlar mı? Bence sağlayacak profilde bir oyuncu değil.
Hani ya yara bandı gibi düşünebiliriz.
Yani Zizis hamlesi gibi bir takıma böyle olumlu yapacak bir nokta atış olmasını çok beklemiyorum ama olabilir tabii. Ya Fener mesela şu an baktığımızda ligin aslında hücum verimlilik lideri, offensive rating lideri. Biraz yani örneklem kolay maçlar olduğu için 117. Yine 100 pozisyon başına 29 asist yapıyor Fener. Bu alanda da lider. Topu en iyi paylaşıyor. True shooting'de de lider Fener. Hani bütün hücum istatistikleri önde. Aslında bugün herhalde savunmada görmeye alıştığımız bir şey Fener için ama.
Ama işte o dediğin gibi biraz fikstürün de getirmiş
biraz
oldu.
Biraz kısmen fikstür yani. True shooting'de mesela Fener bu kadar ileri sürekli kalabilir mi? Ondan çok emin değilim. Madrid ve CSK'nın hücum veriminde geçmesini bekliyorum Fener'i. Ama mesela şunu da söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de Sulukas'ın, bu gerçi geçen senelerden beri olan bir şey, 20-25 sayılara çıkması aslında çok iyi bir şey değil sanki Fenerbahçe için. Ya da bir oyuncunun 20-25 sayılara çıkması. Geçen seneki finali hatırlayalım. Nikola Melli'nin 28 sayı attığı maç. Çok bakarsanız Melli muhteşem maç oynadı ama Pablo Laso biz anladık ki Melli'yi boş bırakmak üzerine sadece kat ve penetre yememek için orta mesafede Melli'yi boş bırakmak üzerine bir plan kurmuştu. Şimdi bu sene de böyle bir oyuncunun elinde biriken mesela bu özellikle de Sulukas'la Sulukas'ın atması diğerlerinin atamaması anlamına geliyor. Sulukas'ın çünkü paylaşımcı olmadığı bir akşamda problem olabilir. Yani ve 89 yedi Fener. Hani böyle bazı baskın ve deplasmanlarında falan olabilecek bir şey ama bu biraz böyle bir fırtına 89'u değildi. Bayağı aslında gediklerini gösterdi Ergin Hoca Fenerbahçe'nin.
Evet.
Burada bilmiyorum seni ekleyebileceğim.
Yok bence çok doğru bir yere parmak bastın. Yani Fenerbahçe'nin hani süre gelen problemleri aynı şekilde devam ediyor. Yani bunlar giderilmedi. Hala perimetre civarında sorunlu bir takım. Hala birebir de özellikle ön alanda kolay geçilen bir takım. Evet arkaya Lovren hamlesini yaptılar ama Lovren de daha tam takıma entegre olabilmiş değil. Tam dahil olabilmiş değil. Bu problemleri Efes maçında direkt izledik. Yani Ergin Hoca özellikle ikinci yarıda hani o switching defense'e çok iyi vurdu. Yani hani ki geçen sezon işte Real Madrid'de final maçında aynısını yapmıştı. Şimdi bu problemler eğer devam edecekse ki Obradovic olayın farkında yani Obradovic de senin gibi düşünüyor aslında yani olayın tabii ki bizden çok daha iyi farkında yani o da bir oyuncunun zaten takım içerisinde direkt ön plana çıkmasını istemiyor. Skorun ve oyunun dağılmasını ki biz Fenerbahçe hep bir düzen içerisinde o topun dağılması üzerinden şut tercihleri üzerinden hep övüyoruz zaten bu noktada daha iyi olduklarını söylüyoruz. Şimdi Eric Green hamlesi bakalım yani hani dediğin gibi sıkıntı yaratabilecek bir hamle aynı zamanda. Evet yani dış şuta tabii ki çare olur.
Evet.
Ama topla oyunu nereye götürecek? Hani ve Sulukas durumu var. Şimdi Sulukas'ın da hani artık şu bir gerçek Evet yani geldiğinden beri gelişimi devam ediyor. Çok iyi oynadığı sezonlar var. Takımı taşıdığı sezonlar var. İyi bir yönetici saha içinde. Ama dakikaları arttıkça, sorumluluğu arttıkça su kaynatabiliyor. O yüzden o noktada şimdi ikincil oyun kurucu kim olacak?
İşte bir
Yani
Mantzaris'e ihtiyacı var gibi
kesinlikle
takımın
var
yani.
yani
Bir
veya
Mantzaris arıyor takım.
daha demin Ziz istedin
Evet,
yani.
Zizis ya da.
Onun gibi bir oyuncuya ihtiyaç var. Şu anda o parça yok baktığınız
Yok.
zaman. Hani Guduric Euroleague'de iyi girdi yani artı eksi de iyi durumda ama Guduric o oyuncu değil.
Ligde çok iyi durumda değil bu arada. Ben hani her maçını izlemedim Fener'in ama izleyebildiğim kadarıyla ligde çok iyi durumda değil Guduric. Sağda kaldığında zaman zaman problem yaratmaya müsait. Bu arada tabi bu dediklerimiz Final Four seviyesi için. Yoksa
Tabii.
Fener yani playoff takımları arasında çok iyi durumda, onu demiyorum. Final Four'da o son düzlükte ne olabilir?
Yani zaten ilk dördün
Yani
dışına
ilk dört
çıkmaz.
çıkmayacak. Çıkmayacak.
Yani.
Fenerbahçe ev sahibi avantajını alacak. Ama işte bu tip yerlerde mesela takımın Tyler Ennis'le oynayacak bir takımın mesela daha fazla pick and roll üzerine daha değişik bir düzeni varken Eric Green geldiğinde mesela isolation sayısı belki bilmiyorum çok izin vermez muhtemelen ama bir miktar artabilir. Ya da belki daha topsuz oyununu geliştirmeyi hedefleyebilir Eric Green ama sezon ortasında gelen bir oyuncunun da hemen
Çok
Fener'in
zor.
setlerine alışması çok da kolay bir şey değil.
Çok zor. Ya oyun alışkanlığını yani sezon ortasında değiştirmek çok kolay bir şey değil.
Yani ki Zalgiris maçına mesela krize girdi. Hani bir
Tabii
önceki
tabii tabii
maçı da
tabii tabii
hatırlarsak
tabii.
o maç da aslında bayağı kriz maçıydı. O yüzden bu zor dönemeçte birazcık Fener'in gerçek kendi kalibresindeki takımlara karşı neler oynayabileceğini
Evet.
bakmak lazım. Ki Fener genelde bu maçları iyi oynar. Kendi seviyesinde takımları yener genelde. Son birkaç senedir hep böyle oluyor.
Ama yani şunu söyleyeyim benim gördüğüm geçen seneye göre takım yetenek olarak daha
Geri.
geri durumda. Yani bu
Evet geri.
da ilerisi için bir alarm veriyor.
Ya bence şey bile mesela bu ayın verimlilik puan lideri maç başına 36 verimlilik puanıyla pek Euroleague'de böyle şeyler görünmez. Veseli ama MVP olamadı tabii bir maç kaybedildiği için. Tavares oldu MVP. Bu da mesela böyle gitmemeli Fenerbahçe için. Veseli'nin tek başına böyle 25-10 yaptığı maçlar elbette olur ama bunlar Kanarya'ya karşı falan olur. Bu şekilde Madrid'i yenemezsiniz. Hani bunu demeye çalışıyoruz biz. Fener'in gelenekleri itibariyle, 3-4 senedir kurduğu gelenekleri, oyun alışkanlıkları, düzeni itibariyle başka bir Datome'nin de oyunun içine girdiği, Kalinic'in de girdiği, kısaların verimli olduğu, takım halinde çalışan bir hani modern zamanlar filmindeki makineler gibi şeylere
Evet.
ihtiyacı var Fener'in.
Dişlilere.
Dişlilere ihtiyacı var. Tamam o zaman Fener'le ilgili başka bir
Fener'de durumlar böyle
durumlar
yani.
böyle. O zaman Efes'e geçelim. Efes de tıpkı Fenerbahçe gibi 3-1. 3 galibiyet 1 mağlubiyette. Şimdi baktığımızda Efes ofansif ratingde 3. sırada 113.6 Fener ve Madrid'in ardından. Defensive ratingde ise baya kötü 13. sırada. 106.8'de ama net rating artı 5 yani net ratingde artı 5 yazmış durumda Efes. Şimdi Efes'in durumu şu. Bayern ve kim Bayern'i hani net bir şekilde yendi Efes. Kim ki şans topuyla
Yani
yendi.
ben o maçı bu arada
Evet.
kaybetmiş yazarım
Yani
yani.
ben de evet oralardan gelmiş bir maç Ergin Hoca izledi.
Elindeki maçı verdi Efes. Veriyordu yani. Verdi demeyelim,
Ben onu
veriyordu.
Ergin Hoca'ya yazıyorum çünkü uzun süre mola
Tabii
almadı.
tabii tabii.
Aynı şeyi Žalgiris maçında da izledik. Ben Žalgiris maçına da gittim gitmez olaydım. Bir de kuyruk bekledim bir saat kapıda. Çünkü tek kapı çalışıyordu.
Evet,
Öyle bir rezillik de
organizasyonla
vardı.
ilgili sorunlar varmış.
Žalgiris maçında da uzun süre mola almadı. Bir 23-5 gibi bir seri yedi Efes'in. Tam yanlış söylemeyeyim. Yine böyle bir takıma küsme hali. İki maçı tamamen bırakan, birini şansa kazanan Ergin Hoca Doğuş'un üçlü sayesinde. Diğer iki maçı Fener ve Bayern maçlarını tam konsantre olarak, hadi Bayern kısmen ama Fener maçını tam konsantre olarak kazanan ve şu an 3-1 ile hani hemen 3 kaybetti takımlar arasında dizilmeyi başardı. Efes için sen ne diyorsun? Benim de birkaç notum var ama genel bir fotoğraf çekmek istersek neler diyebiliriz Efes için mesela?
Ya şöyle bir kere sezona evet çok istekli girdi Efes ama şimdi takım nüvesinde taşıyıcı olması gereken parçalarda sorun var. Şimdi bu takım Dunstan olmadan belli bir seviyede kalır. Bu takım Shane Larkin tam randıman vermeden belli bir seviyede kalır. Şu anda Efes Bu kazandığı maçları hep yan parçaların desteğiyle kazandı aslında. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım.
Yani şunu diyorsun değil mi? Fener, Sulukas, Veseli takımıdır. Efes, Larkin, Dunstan takımı olması gerekirken daha olabilmiş değil.
Uzun vadede evet
Evet.
öyle olması
Öyle
gerekiyor.
olması, bence de öyle olması gerekiyor ama daha değil.
Değil. Şu anda yani işte gelmeden önce de baktım. Verimlilik artı eksi de işte oynadığı
Mitsic, Boba, Doğuş. Bunlar var yani.
beşler hep önde. Plyce'ın
Plyce'ın.
olduğu. Hani Dunstan yok mesela
Dunstan
oralar.
yok.
Veya Larkin de yok. Ki mesela Simon gibi bir isim orada.
Beklediğimden iyi Simon benim.
Evet, şimdi şöyle bir sorun var. Daha tam olarak Efes oynamak istediği basketbolu bulmuş durumda. Yani Ergin Hoca'nın kafasında o net. Hani ne oynamak istediğinin farkında. Ama takım yani düzen değiştiriyor. Maç içerisinde o beşler bazen hani daha tam bulunabilmiş değil. İşte kim ki maçında bunu yaşandı. Yani 10 sayılara giden maç bir anda işte hani Şivet'in yanacağı belli
E
artık.
belli,
Yani
herkes bekliyor
herkes
bunu.
bakıyor yani Şivet'in eline bakan bir takım kim ki neticede. Yani 12 sayı arka arkaya atmasını bekledi.
Mola için, evet.
Mola için karşısındaki oyuncuyu doğuşu vermek için.
Evet.
Şimdi bunlar hala tam oturabilmiş değil Efes'te. Efes tamam evet oyuncu bazında işte istekli gözüküyor. Ama daha yolu var. Efes'in hani tam oturması için daha düzeltmesi gereken şeyler var. Yani şeyi görüyoruz mesela maç içerisinde böyle saman alevi gibi yandığı, söndüğü yani tam hani o yoğunluğu 40 dakikaya yayabilmiş bir takım değil Efes şu anda. Yani hani maçı aynı sterillikle oynamıyor. Aynı yoğunlukta oynamıyor. Bu bir sorun mesela. Hani özellikle Euroleague'de çok ciddi bir sorun. Değişilmesi gereken şeyler var. Sen bir sor,
Ben
sen de
şimdi bir kere şey
ekle.
aklıma geldi. Biz Ergin Hoca'yı konuşurken hep şunu söyleriz yani Ergin Hoca bir maç mesela bir maçlık Ergin Hoca şu maçı yönet desen çok üst seviyede bir teknik detaylara kadar
Final maçları
giderek final
açısından.
maçları açısından maçı kazandırabilir ama bir sezonu planla hocam desek İşte orada problemler çıkıyor. Ergin Hoca'nın da burada yani gümlediğini görüyoruz. Şimdi mesela 2009 sezonu aklıma geldi. Efes'in top 16 yapamadığı sezon. O zaman top 16 öncesi turlarda oluyor da 24 takım.
Şampiyonluk sonrası.
Şampiyon olduğu sezon.
Ha 2008-2009.
2008-2009 sezonu. Mesela oraya da 2-0'la falan gelmişti Fener. Efes yanlış hatırlamıyorsam. Ama sonra pat pat pat pat pat Panionos'a falan yenilmişti. Düzensizlikten. Şimdi kadro bir kere yürürlük seviyesine göre çok kaliteli. Ve hani şunu da kabul edelim. İlk yılda hemen kurulan bir takımın pat diye Final Four'u çok kolay işler değil
Değil
bunlar
tabii.
Euroleague'de. Hele Efes gibi sürekli buraları gelip aşamayan bir takım için çok daha zor. Hele geçen seneki 7 galibiyetlik sezondan sonra da çok daha
O
zor.
bir dibe vurmuştu zaten.
Evet. Peki şunu söylemek lazım Efes'le ilgili. Yan parçalar konusunda sana katılıyorum. Moerman'ın da, Plyce'ın da. Simon'un da beklediğimden iyi oynadığını söyleyebilirim. Boboa ve Micić'i aşağı yukarı böyle bekliyordum ki Boboa Fener maçının MVP'si bence o aslında. Artı eksi de lider o. O sahadayken Efes hep öndeydi. Şimdi bu şekilde Larkin'in acaba formsuzluk nedeni takıma en son katılan oyuncu olmuş olması olabilir. Son katılanlardan biri olmuş olması olabilir mi abi? Yani biz hep bağırırız hani önce gardı transfer edin yaz ayları için hani bütün taraftarlar konuşurken arasında önce gardı transfer edin çünkü Larkin olmadı abi yani şu an Sakarya maçında da
Ya
yok
şu an takım başka bir şey oynuyorlar ki başka bir şey oynuyor
yani şu
yani.
an takım Mitsic Boboa'nın
Tabii.
takımı durumunda ama Mitsic Boboa sizi bir yere kadar götürür o son hamleyi yapmak istiyorsanız Larkin ve Dunstan'a ihtiyacınız var Dunstan da şimdi şeyi kabul ediyorum. Hiçbir zaman müthiş bir hücumcu değil Dunstan ama hayatımda bu kadar kötü savunmada yürüyen ve uyuyan Dunstan hiç
Ben hiç
izlemedim
hatırlamıyorum. Yani
ya.
Efes yani
Evet.
kaç sezon oldu
Beş
Dunstan?
sezondur
5
falan Efes
sezondur.
izliyorum.
Ben
Efes.
Dansının bu kadar kötü hiç hatırlamıyorum yani.
Bu hakikaten neden böyle anlamış değilim. Ki Ergin Hoca Dunstan'ın çok problem yaşayabileceği bir hoca profili de değil olsa gerek. En azından öyle tahmin ediyorum. Çünkü özel bir şekilde kavga ettiklerini falan ki Dunstan öyle hani mülayim de bir karakterdir. Şey
Dansın gayet
yapmaz.
kolej oyuncusu gibi
Yani
oyuncu
evet.
ya.
Yani amatör ruhludur. Şimdi bu hafta bir de zor bir maç var. Milan deplasmanına gidecek Efes. Hani birazcık bazı şeyleri görmek açısından net bir şey olabilir. Çünkü Milan da yükselişte aynı şekilde Efes'le birlikte.
Ben Ergin Hoca'ya şurada bir yani övgü sunayım. Bir kere ben sezon başında Simon ve Plyce ikilisinin çok mümkün olmadığını düşündüm.
Ben de.
Yani modern yapı itibariyle yani özellikle forvette Simon'un çok ezileceğini, Plyce'ın da ağır ve hani yani problemli yani fiziksel anlamda
dizlerde bir sorunlar var.
Oyuncu olduğu için oraya daha atlet bir ismin daha yarar vereceğini düşündüm. Ama şu anda yani şu an gelinen nokta itibariyle yani ki daha 4 maç oldu yani bunu sezon bitince tekrar konuşuruz ama 4 maç sonunda Ergin Hoca Plyce ve Simon'dan gerçekten çok iyi katkı aldı. Yani hani Simon'u özellikle yani Efes'li arkadaşlar
5'lerde mesela.
Efes'li arkadaşlar Simon'a kızıyor olabilirler. Ama yani eğer açıp bakarlarsa sahadaki en verimli 5'lerde Simon'un olduğunu görecekler.
Abi Jagis maçı da pek öyle değil yani. Bazı maçlarda var. Ya Simon biraz tavanı ve tabanı çok şey bir oyuncu böyle. Çok kötü de
dengesiz,
oynuyor. Dengesiz bir oyuncu.
Ama şu var. Yani Simon'a vermiş olduğu rol itibariyle söylüyorum bunu. Yani Simon'u ikinci oyun kurucu olarak iyi kullanıyor Ergin Hoca. Yani özellikle forvetten oynattığı pick and roll'lar falan yani hani
hücumda evet.
Yani alanı açma açısından ki Simon'un yani şutu da olan bir oyuncu olduğu için ve hani oyun görüşü de iyi. O hani asistin pasını falan iyi bulabiliyorsun o. Ha uzun vadede
yani işte
sıkıntılar
ben
yaratacak.
Onu demeye çalışıyorum. Mesela Jagiris maçında Ulanovas'ın sırtına vurup vurup geçtiği bir Simon izledik. Savunmada da bir delik aslında Simon.
Delik.
Size yani James Anderson'ın olmadığı, Larkin'in olmadığı, Brian Dunstan'ın olmadığı bir takımın böyle hep ittire ittire gitmesi çok zor.
%100 katılıyorum. Onu söyleyecektim. Yani Simon ve Plyce gibi oyuncular evet şu ana kadar. Plyce de mesela şu an sezona iyi girmiş bir oyuncu. Ki Fenerbahçe maçında maçı değiştiren isimlerden birisiydi. Yani Fenerbahçe'nin o boyalı alandaki dominasyonunu kıran oyunculardan birisiydi. Ama eğer uzun vadede Efes top 8 takımı olacaksa yani Simon'la olamaz. Plyce'la da olamaz.
Olamaz.
Yani orada Larkin, Anderson, Dunstan yani bu parçaların çok daha oyunun içinde ve verimli şekilde akıyor olmaları lazım. Ki yani Moerman mesela şu anda bence X faktör oyuncusu.
Evet.
Efes'in bayağı yani hani özellikle
karakterli oynuyor. O da beklediğimiz.
Hem karakterli hem de abi yani çok ciddi eşleşme sorunu yaratabilen ve fark yaratan, hücumda fark yaratan isimlerinden birisi şu anda.
Sana şeyi ekleyeyim. Defensive rating'de 13. olan bir takım playoff'a kalamaz abi.
Evet.
Yani onu da söyleyelim. Savunmanın nispeten hala hücumdan yarım adım önde olduğu bir lig EuroLeague hala.
Yani bakmayın NBA'de 7-8 saniyede takımlar hücum ediyor ama yani
ama burada EuroLeague kontrol ediliyor. Topları kontrol ediyor. Yani tempo düşük.
Sezon öncesinde işte bu istatistikler ortaya çıktı. Yani EuroLeague'de arkadaşlar NBA'in tersine bir trend var.
Evet,
yani
son 3 senedir birer birer gerilemiş pozisyonlar. 1-2 top daha az oynanıyor
yani
artık.
Yani 3 sayı atış denemelerinde bir yukarıya gidiş olsa da possession'da yani top kullanma adedinde her sene daha geriye gidiyor EuroLeague.
Evet şimdi Efes ve Fenerbahçe'nin durumları böyle. Kendi kalibrelerindeki, kendi klasmanındaki takımlara göre tabii biz bunları konuştuk. Neler potansiyeline göre konuştuk aslında takımları biraz da öyle söyleyelim. Şimdi gelelim bir genel fotoğrafa. Önce şeyi söyleyeyim laf arasında söyledim ama Tavares bu haftanın MVP'si, bu ayın daha doğrusu MVP'si oldu. 10.3 sayı, 9.5 rebound, 0.8 asist. Bir de işte bloklarıyla birlikte. Zaten
bayağı,
bloklar onu MVP yaptı. Veseli,
Anthony Davis katkısı veriyor şu an.
Veseli daha iyi istatistik üretiyor ama Tavares'in takımı 4-0'la geçtiği için ona verildi.
Artı 35 falan Tavares'de bu arada. Artı.
Evet evet artı eksi de. Bu arada onu da söyleyecektim. İyi geldi aklıma. Son 1-2 yılda şimdi şey vardı. Euroleague'de NBA'den düşen undersized atlet uzunlar hep böyle ilk 5 oynardı. İşte Dunstan'ın yükselme dönemlerinden bahsediyor. Şimdi yavaş yavaş Veseli, Tavares işte böyle uzun nispeten Plyce bile girebilir buraya. Size'ın yavaş yavaş daha öne çıktığı bir konjonktüre girmiş de olabiliriz Euroleague için. Çünkü gerekiyor abi yani. Hani 4 numara da bile Randolph'u oynatınca takım bir kafa yukarıda kalıyorlar. Hani NBA'den düşme yarı atlet, undersize uzunların devri eskisi kadar moda değil artık. Onu
Moda
söyleyeyim.
değil artı bir de yani şu bir gerçek. İşte Fenerbahçe bunun alamet farikası Euroleague'de. Hani
Lovern yani mesela.
Yani hep öyleydi ama Lovern'ın öncesinde yani şampiyon olduğu dönemde Ekpe Udoh'tu uzun
Udo vardı,
yani hani Veseli Udoh ikiz kuleler vardı mesela. Geçen sezon gene oraya yani hani Jason Thompson hamlesi gelmişti. Bu sezon Lovern geldi Veseli'nin yanına. Hep yani baktığın zaman
Size'lı kalmak.
Real geçen sezon nasıl şampiyon oldu? İşte Tavares, Randolph, Ayon yani böyle hani baktığın zaman
Reyes.
Reyes hani veya CSK neden
Olamıyor.
olamıyor? Çünkü orada hep eksik. Yani hani müthiş guardları olabilir ama burası dediğimiz gibi arkadaşlar NBA değil yani.
Aynen.
Burada hani
Beş kısa koyalım, koşalım olmuyor abi.
yemiyor.
Yemiyor.
Yani
Yemiyor.
yemiyor. Çünkü bir kere oyun daha çok yarı sahada oynanıyor.
Evet.
Oyun yarı sahada oynandığı için fiziksel üstünlüğe kalıyor. O yüzden dediğin doğru. Yani ki bence Ergin Hoca bu noktada çok doğru yani düşünerek oraya
Ya sonuçta Dunstan 2-0-3 bir oyuncu. Kısa aslında yani.
undersize.
Undersize bir oyuncu.
Ya çok
Plyce'la onu kapatıyor.
çok kuvvetli bir oyuncu olabilir ama kısa. O yüzden dediğin gibi yani her takımda en azından bir size'lı
Bir
böyle
tane eski tip.
eski tip, eski okul bir uzuna ihtiyaç
Ki
var.
Madrid'de Kuzmiç falan da var
Kuzmiç
abi.
falan da var
Yani
yani.
şimdi o zaman bir tabloyu genel söyleyeyim ben. Madrid ve CSKA ligin tepesinde 4-0. Ardından Fener, Milan, Efes ve Olympiakos 3-1 ile geliyor. Bu arada Milan Pire'de acayip bir galibiyet aldı Oli'ye karşı. 4 takım 3-1. Hemen arkasından yine 4 takım 2-2 ile diziliyor. 7 Pau, 8 Jalgiris, 9 Barça, 10 Bayern. Sonra bir 4 takım daha var yine 1-3 ile dizilen bu sefer. Maccabi, Daçka, Baskonya, Kanarya. Ligin dibinde de galibiyet olmayan Khimki ve Budućnost var. Şimdi bir kere öncelikle bu tabloda mutlaka şunu konuşmalıyım demek istediğim bir şey var mı? Yani mesela Madrid sen dedin bu ligin en iyi takımı demiştin zaten. Öyle
Evet, sezon
görünüyorlar.
evet.
Net rating abi ben hemen söyleyeyim. Artı 25. 100 pozisyon başına 25 sayı fazla atıyor tabii rakiplerinden Madrid. Offensive rating 114, defensive rating 88 küsür. Abi muazzam bir şey.
Yani evet.
Yani bu sürdürülebilir bir şey değil ama şu an ligin en iyi takımı, en formda takımı durumdalar. En azından onu söyleyelim Madrid
Yani
için.
işte ben hani Euroleague sezonu açılmadan önce Real'i ligin en departman olarak her departmanda en dominant takımı olarak görüyordum. Sezona da öyle girdiler zaten. Tam Doncic gibi bir süperstarı kaybetmiş olabilirler ama hala çok iyiler. Yani işte Kazor gibi bir işte F4'te yıldızı parlamış bir oyuncuyu oraya monte ettiler. Şu anda çok iyi katkı veriyor. Campazzo çok iyi katkı veriyor. Zaten Randolph geçen sezon çok geç dönmüştü. Bu sezonun başından var. Çok ciddi katkılar veriyor. Yani her alanda Tavares zaten MVP'si oldu bu ayın. Yani şu anda takım akıyor. Yani bayağı uçan bir uçak var şu anda. Eğer Lasso yolda böyle hani bir pilotaj hatası falan yapmazsa bu uçak sezon sonuna kadar hani uçmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Yani ben dün işte Golden State Chicago maçını işte izledik. Yani devrede 90 attılar. Hani Madrid de zorlasa bazı
Kassa.
takımlara bunu yapabilir abi. Yani 90
Yapar.
atamaz da maçı 50'ye götürebilir istese.
Yani vitesi
Evet.
çekse 5'e gider.
Gider.
Ama çekmiyorlar yani.
Gerek yok abi zaten daha bu aylarda EuroLeague'de her maç kıymetli NBA gibi değil. Ben CSKA ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben neden sene başına güç sıralamasında bir yazdığımı CSKA'ya? Ben şu yüzden bir yazdım arkadaşlar. Kısa rotasyonu şu an hani ligin en iyisi. Herhalde bunda tartışacak bir şey yok.
En eliti.
Rodriguez, Dekolo, Higgins falan. Uzuna iki tane ekleme yapıldı. Bir Alec Peters, iki Bolonboy. Ben şey bekledim Itudis'ten. Hani Peters'ın net bir 4 numarayı şutör alanı açması için Voronsev için Kurbanov'un rolünü paylaşacak. Bolonboy'u da Kyle Hines şimdi 20 dakika oynuyor. Kyle Hines sahadayken çok büyük problem yoktu. O çıktığında rebound alamıyor CSK bildiğin. O sorunu çözecek. Bolonboy 2-0-7, 2-0-6, 2-0-7 bir rebound canavarı diye bekliyordum. Öyle değil ama şu an. Yani bu oyuncuların nasıl kullanıldığı kullanılmıyor zaten. Nasıl kullanılacağını da henüz anlam bence İtudis de kafasında tam oturtabilmiş değil. Takım hala Kurbonov ekseninde yürüyor aslında. Forvet ve uzun rotasyonda ve Hines. Yani yine 4-0'lar. Yine normal sezonu birinci bitirebilirler ama bu Efes'te nasıl Larkin Dunstan eklemesi olmadan olmayacak. CSK'da da bu oyuncular oturmadan CSK büyük takımlara maç kazanması çok zor. Öyle söyleyeyim yani.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani ben neden CSK'yı 1'e yazmadım dersen işte bu sebeplerden
Evet.
ötürü. Çünkü oraya hala yani elit bir uzun eklemesi gelmedi. Hala Voronsev'in olduğu 5'ler en artı eksi
Evet,
de
evet.
artıya yazan 5'ler. Yani
Voronsev
Hines'li Voronsev'li
5 de benim favori
5'ler.
oyuncularımdandır bu arada.
Yani şimdi Hines çıkınca çok ciddi bir sorun oluyor.
Evet.
Yani şimdi bu ligde yani CSK'dan çok büyük sayı olarak söylüyorum. Takımlar var
Evet.
yani Olympiakos bile
Daha büyük.
isterse CSK'dan daha büyük kalabilir sahada. Şimdi istediği kadar en dominant guardları olsun. Sonuçta yani abi hani özellikle playoff dönemi ve sonrasında takımlar senin zaaflarına karşı
Önlem alıyor, evet
önlem
abi.
alıyor. Yani ona göre maç planını oturtuyorlar. Yani şimdi CSK koşamadığı zaman tempo yapamadığı zaman, ritim bulamadığı zaman yarı sahada yani tıkanan ve sıkılan bir takım yani hani.
Ve dediğin gibi işte senin voleybol oynar Madrid aslında böyle durumlarda
Fenerbahçe
CSK.
bile voleybol
Fenerbahçe de voleybol
oynar.
oynar. Abi burada işte sorun şey, koskoca CSK her sene bu ligin son 5 senedir en çok para harcayan 3 takımı kim? CSK, Madrid, Fener
Fener.
diyelim. Her sene 30 küsür harcıyorsun. 56 verilen paraları bilmiyoruz. Yani
Ha,
Dekolo'ya
evet.
56 bir şeyler
Tabii.
veriliyordur Rusya'da. Onları saymasan bile 30 küsür harcanıyor ve hala şu takım bir adam gibi ne olduğu belli, taş gibi bir pivotu yok. Bu da tuhaf geliyor bana yani. Bunu
Evet.
nasıl beceremiyorsunuz uzun süredir? Hakikaten anlamış değilim.
Yani Itudis bence yani son 2 sezondur F4'lerde çok fena çakıyor yani
Evet.
bildiğin çakıyor.
Evet.
Dersi veremiyor yani hani finalden çakıyor ama hala takımın başında yani hani.
Ya tabii takım çok güçlü. Normal sezonda problem çıkmayacak da işte o dediğin playoff'ta ve ki geçen sene playoff'ta da mesela hakem sayesinde biraz geçtiler
Çünkü
seriyi de.
bayağı iteledi yani hani
İteledi hakemi.
sonuna kadar geliyordu aslında.
Abi Milan galiba konuşulmayı hak ediliyor. Ben çünkü burada sözü sana tebrik ederek bırakayım. Ben Milan'ın bu kadar iyi başlamasını pek beklemiyordum. 3-1'ler. Pire'de acayip bir galibiyet aldılar. Efes maçı da
James yakıyordu az kalsın sonra olay çıkıyordu değil mi?
eski Paolo abi o yüzden. Efes maçı da zor maç ama maç İtalya'da olduğu için bence yarım adım Milan önde onu da söyleyeyim.
Yani bence haftanın maçı olmaya aday
Muhtemelen
maçlardan biri.
yani
Çok
ligin dördüncüsü ile beşincisi oynuyor haftanın maçı abi
yani
şu an
çok
yani.
güzel maç olacak. Yani Milan evet ben sezon başında benim hani sürpriz yapmasını beklediğim direkt takımlardan birisiydi. Zaten Power Ranking'de de ilk 8'e yazmıştım Milan'ı. Çok iyi girdiler. Mike James şu anda çok iyi durumda. Ama onun dışında yan parçalar da işliyor. Yani Mixov mesela hani oyuna acayip bir akılcılık ve yani ciddi şekilde zeka katıyor. Uzunlar çok iyi durumda. Gudaitis de Tarkovski yani artı eksi de şu anda ikisi de artıda. Bakıyorsun Nemanja Nedović yani şu an takımın en iyilerinden. Yani baktığın zaman takım nüvesi yani bir tek Kuzminskas orada beni biraz yanılttı. Kuzminskas yani beklediğim kadar iyi giremedi sezonu ama o sezonun içerisinde düzelebilir.
Kuzminskas IQ'su çok yüksek bir oyuncu. Bir yerlerde mutlaka toplar kendini yani.
Girecektir. Zaten en iyi 5'te de yani Kuzminskas var ama orada asıl şu anda yani Milan'ı taşıyan oyuncular Nedović ile James. Ve bu iki isim yani bu şekilde devam ederse Milan'ın önü açık. Ama şey durumu da var tabii şimdi sezona iyi girdiler. Efes'e benzer durumlar yaşayabilirler. Orada da yani hani eğer hani James biraz su kaynatırsa falan sıkıntı olabilir yani hani orada şey olması gerekiyor. Yani o ana
Biraz
parçaların
daha istikrarlı.
aynen öyle. Yani maksimumu bulmaları gerekiyor.
İşte burada insanın biraz içi acıyor ya. Mike James parkeyi parçalayacakmış gibi oynarken Shane Larkin'in bunlar birbirine benzer oyuncular. Sahada gezinmesi biraz üzüyor insanı. Bu dediğin tabii sürdürülebilirlik. Milan ofansif ratingde ligin 5.'si. Bu hadi tamam hani çok kısmen bir süre böyle gidersin abi defensive ratingde ligin üçüncüsü bu pek mümkün değil bunu sürdürmeleri yani Oli filan onları geçer ileride muhtemelen de Ama şu an bu hafta da Efes zor maç. İki takım için de zor maç. Milan benim beklentimin üstünde, öyle söyleyeyim. İşler olur
yani
mu?
İyi bir hava yakaladılar. Yani...
Ergin Hoca asistanıyla oynayacak.
Aynen. O güzel. Yani Siena döneminden asistanı. Bakalım yani Pjanic yani benim çok beğendiğim koçlardan biri değildir.
Benim de değil.
Eğer o da çok ciddi sezon içerisinde kritik hatalar yapmazsa Milan en azından ben top 8'de kalacaklarını, yani ilk 8'de kalacaklarını düşünüyorum.
Şimdi Olympiakos 3-1 yani normal tabii, şimdi yeni takım filan. Onu biraz daha uzun vadede konuşalım. Hatta Bled bu şimdi Euroleague crossover Arlauskas'la birlikte yeni bir podcast başlatmış işte.
Ha gördüm onu.
Bize rakip çıkmış abi.
Gelsin beraber yapalım.
Ya Bled şeyden bahsediyor işte. Yani yenilebilirsiniz, yenebilirsiniz ama yani kötü bir günden sonra aynaya bakıp yüzleşip mental olarak ayağa kalkabilmek önemlidir'e getirmiş lafı. Bled takımları ayağa kalkar. Hani burada problem yok ki, zaten çok kötü durumda değiller. Bir maç kaybettiler. Yani 25 yediler ama sonuçta o bir maç. Şimdi gelelim abi şeye. Dün diyorum. Žalgiris Oaka'da Pau'yu yenince iki takım da 2-2 oldu. Ben şeylere baktım abi. Takımlar skorları nereden buluyor? Pau abi üçlükten neredeyse hiç sayı bulmuyor ya. Ligin en az üçlükten sayı bulan takımı Pau. Buna karşılık ligin tırnak içinde pick and roll profesörünün yönettiği, uzatmaya giden efsane bir maç oldu bu arada. Pick and roll, Euroleague tarihinin bence hücum anlamında en iyi pick and rollcusu SK 300. Takımı yani da öyle zaten.
Tartışılmaz.
2-2 oldu. Şeyi de söyleyeyim, ben Pau'nun debelenmesini kısmen bekliyordum aslında. Yani formayla oynuyor aslında. Pau'nun kalite, kadro kalitesi çok iyi durumda değil.
Şöyle söyleyeyim, şu an takım en iyisi Keith Langford ya.
Yani
Keith Langford'un en iyi olduğu takım nereye gidebilir yani?
Yani o Malaga oluyorsun işte yani. Forma oynuyor biraz. Žalgiris'ten bahsedelim abi. Yani
bence evet.
Şimdi saha komutanını kaybettin. İkisini birden. Yani Pengos'u da kaybettin. O çıkınca giren Mitsic'i de kaybettin. Üstüne Tupan'ı kaybettin.
İlk beşini kaybettin.
İlk beş neredeyse gitti. Bütün kritik oyuncularını kaybettin. Ve bir alt seviye oyuncular aldın yerine. Nate Walters falan ekledin. Bazı pozisyonlarda hiç oyuncun yok. Yani Efes maçında da mesela 3-4 numarayı bazen guardlarla kapatmak zorunda kalıyor. Ama bu takım ne ediyor, ne yapıyor, ne ediyor abi? Bir şekilde Westerman'ın suyunu çıkarak, şeyin Milaknis'in suyunu sıkarak şeyden ekmeğini çıkartıyor. İki galibiyete ulaştı Eskepsis hocamız.
Müthiş. Ben yani gerçekten böyle ayakta kalkar alkışlarım yani. Hani ben daha kötü girmelerini bekliyordum sezonu ama yetenek tabanı geçen seneye göre daha düşük durumdalar. Ama yani o kadar iyi yönetiyor ki Skevičius. Yani elindeki malzemeyi o kadar iyi biliyor ve ondan hani öyle hani %100-200 böyle hani iki katı performans alıyor yani. Hani hücum setleri aynı, düzen aynı, aynı matematikle oynamaya çalışıyorlar. Aynı sistematikle oynamaya çalışıyorlar. İşte Nate Walters'ın ya Skevičius'un elinde sezona nasıl girdiğini gördük yani.
Abi çok, evet ya, sanki hani, seyirli değnek dokunmuş ya adama.
Yani hani acayip yani Volkup'u falan aldılar. Hani böyle baktığın zaman bunlar geçen sezona
Euro göre... Eurocup oyuncuları abi, evet, bunlar yani.
Geçen sezona göre gerideler yani oyuncu bazında ama işte burada gelip Efes'i yendiler acayip bir konsantrasyonla.
Brandon Davis ne yazık ki dansını denize döktü, onu da söyleyelim.
Üstüne Fener'i yeniyorlardı içeride. Kaybettiler yani, yetenek orada tabii
ki. Yetmedi. Kadro, nefes yetmedi.
Kadro derinliği farkından ötürü. Gittiler Pau'yu yendiler yani. Şimdi bence saygıyı sonuna kadar hak eden bir takım. Yani bir kere takım. Yani her şeyden önce acayip bir takım kimyası ve mühendisliği var. Çok çok
yani. Yeske 300 şey dedi ya, bu takım için ölmek isteyenleri ben artık oynatacağım dedi. Şey mağlubiyetinden sonra 0-2'den sonra galiba bunu söyledi. Ya da Baskonya maçından sonra da olabilir. Bir bayağı bir kavga gürültü olmuş belli. Zaten Efes maçından önce 5 saat idman yaptırılmış. Evet. Belli o Fenerbahçe'den
ceza.
Yani bekliyorduk aslında Efes'i İstanbul'da yenmesini.
Çok,
belki.
Çok net geldiler. Çok konsantre olarak girdiler maça. Yani maçı da çok hak ederek kazandılar.
Tabii canım ya. Net yendiler.
Yani Yasuke 300 bayağı Ergin hocamızın yani böyle hani oyuna getirdi diyebiliriz. Şöyle dediğin gibi aslında ya yani, Ulanovas'ın falan yedeği yok.
Yok abi, yani, takımda hani, Volkov falan giriyor işte yani.
Brand Davis'ın baktığın zaman.
Yarım yamalak var yedekleri. Hani, Aaron White falan var da bunları mesela
uzunları,
sakat. Hani Beşiktaş alsa Beşiktaşlılar beğenmez. Bu kimya der. Aynen. Hani büyük takımlarımızı geçiyorum. Galatasaray Beşiktaş alsa beğenmez taraftarlar.
İkinci uzun Brutus işte. Altyapıdan gelen daha 20 yaş, 21 yaşında olan
evet.
Uzun. Şimdi böyle bir takımdan Yasikevicius hocam gene acayip şeyler çıkardı yani. Hani gerçekten takdiri hak ediyorlar.
Yani uzun dönemde nefesleri yetmeyebilir ama buralarda olmalı. Ben bir de şey söyleyeyim abi. Yani şimdi daha bunu hemen en baştan söyleyeyim. Şimdi Euroleague'de şey huyu var ya, şampiyon takımın hocasına sezonun koçu ödülü veriliyor. Bu böyle bir gelenek Lasso oldu artık. Evet. Fedaso oluyor, Obradovic oluyor falan. Abi bir kere bu bence değişsin.
Evet.
Normal sezon bittiğinde verilsin şu yılın koçu ödülü.
Bence de öyle olmalı.
Yani kim mesela Radonjic'in playoff'a kaldığı dönem alması gerektiğini düşünüyordum ben Kızılyıldız'da. İşte bu sene Saras eğer playoff'a sokarsa yani 6-7 neyse... Verin abi yani hep de böyle tamam belki 6. 7. takıma verilmez de illa şampiyona verilecek Saras, diye bir şey de yok.
Bu sezonda şu takımı zaten yani playoff'a sokuyorsa bence 10 Neden yılın
Berlin'i yani,
önümüzdeki 10 yılın verebilirler yani. Hani.
Bu arada Darçık'ı konuşmadık. Unuttum ben onu. Notlarım vardı. Ona en son gelelim. Pao'dan Žalgiris'ten bahsettik. Žalgiris'in mesela şeyi bir noktayı unutmayalım. Žalgiris playoff'a kaldığı dönemde de Final Four'a kaldığı dönemde de hatta ligin hep rebound'ı en çok kovalayan takımıydı. Yine ligin sahada oluşan rebound'ların %52'sini alıyorlar. Lig ikincisi şu an bu takım. Baktığında da yani bunu Brandon Davis dışında öyle çok da fazla domine edebilecek oyuncusu yok. Takım halinde çok konsantreler.
Evet.
Şimdi gelelim Barça ve Bayern'le ilgili. Var mı söylemek istediğin bir şey?
Ya Barça beklediğimden kötü durumda.
Bence Barça tam beklediğim gibi.
Yani senin evet daha yani, beklediğin yani
Pengos'un
gibi.
Pengos'un eline verdiler. Bir maçı kazandı. Onun dışında yeniliyor.
Pengos da yani baktığın zaman
çok daha iyi durumda değil.
Evet yerini bulabilmiş değil yani. Hani o da Pisic'ten kaynaklı. Barça'nın şu anda en iyi oyuncu Antetomic gözüküyor abi.
Abi yani. Yani.
Hani Antetomic'de bir yere gidebilmelerinin pek ihtimali yok.
Bayern fena değil.
Bayern beklediğimden çok daha iyi durumda. Radonjic orada kendi hani prensleriyle böyle kendi oyuncularıyla tanıdığı isimlerle bir en azından düzen kurmuş durumda ve hani sürpriz galibiyetlere imza atabilirler.
Tabii Bayern deplasmanı zor. Bu arada aklıma geldi. Bu hafta Radonjic konuşmuş Euroleague. Her hafta bir koç konuşuyor. Şey tabii deyince tekrardan bir geriye doğru hatırladım. 2000-2002 döneminde aslında Budućnost'ta oyuncu olarak da var olmuş bir koç şu an yani. O dönem oyuncuydu Radonjic ve hani Karadağ'da tanrı olarak görülen bir koç. Bayern deplasmanı zor. Biz bunu ilk haftada hani kendi aramızda konuşurken söylüyorduk. Bayern çok takımı yenecek. Efes'in rakiplerini yenecek Almanya'da.
Işte. Evet. Ve şey yani Radonjic de bence bu ligin yani underrated koçlarından biri.
Bence de üst seviye bir koç Radonjic. Yeteri yani, değeri görmüyor bence.
Yeteri görmüyor ve şey yani hala farkındaysanız hep böyle düşük bütçe takımlarla evet. Hep yani beklenenin üzerinde hep performans veriyor.
Şimdi öbür tarafta Maccabi var. Benim beklediğimin biraz altına girdiler. Budućnost'u yenebilirler sadece 1-3 ama Wilbekin'in olağanüstü performansını izliyoruz. Biraz kadro kalitesinin yetersizliğini yaşıyoruz. Bakalım uzun vadede ne olacak. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Kanarya ve Budućnost'un durumu tamam. Yani Kanarya bir maç aldı. Budućnost maç alamadı. Budućnost zaten her alanda ligin sonuncusu. Defensive rating'de de pek iyi. Yani hücum Budućnost bayağı ligin altında. Kim ki çok kötü durumda. Evet. 0-4. İki maçta büyük şanssızlık yaşadılar ama abi yani maçı da oraya yani, getirmeyin abi yani o zaman.
Şanssızlık değil. Bayağı yani
beceriksizlik.
Basketbollarında sorun var evet, yani. Evet. Oynamak istedikleri oyunda sorun var.
Daha çıkadan önce son şeyi söyleyeyim. Benim beklentimin çok altında şu an Baskonya. İlk maçı kazandıktan sonra 3 maç üst üste verdiler. Evet kadrolarının çok kaliteli olmadığını ben de biliyorum. Ama bu sene bir ev sahibi olma gazıyla sezonu iyi girmelerini bekliyordum. Ama olmadı. Biraz Euroleague şeyi gösteriyor. Buna da biraz sevindim açıkçası. Baskonya'nın kaybetmesinde değil. Çünkü Euroleague'de kalite düşüyor diyoruz ya. İyi oyuncular Avrupa'ya kaçıyor, NBA'ye kaçıyor. Hala Euroleague size yarım adım kalitede aşağı olursanız bam bam bam hemen takımlar sizi gelip yeniyor. İçeride dışarıda fark etmez ve hani sürprize çok da açık değil burası diyorlar. Evet. Günlük performanslarda çok uzun yere gidemezsiniz diyorlar. Baskonya o açıdan birazcık...
Ben Baskonya'nın ama toparlayacağını düşünüyorum.
Ben de toparlayacağını düşünüyorum. Mesela bir savunma verimliliğinde 14. bu takım. Yani daha kötüsü Kimki ve Kanarev, Budutnos falan var. Hani daha şey...
O kadar kötü değiller.
O kadar da kötü bir takım değil
Baskonya. Ama o kartlarla zor abi. Yani bunu konuştuk zaten ama yani hani... tamam çok iyi böyle hani esnek...
Rakibi engelleyemiyor. Evet rakibin şut yüzdesi çok yüksek oluyor
evet, Baskonya'ya yani. Karşı. Baskonya'nın uzunları çok esnek uzunlar. O noktada çok iyiler ama şimdi Huertas'la işte Matt Jennings'le falan yani hani bir seviyeye çıkmak tamam hani bir seviyeye çıkarsınız ama o seviyenin üzerine çıkmak kolay değil.
Şimdi son birazcık Daçka ile ilgili aslında değişik ne konuşacağız bilemiyorum. Sezon başı söylediklerimiz aynen oluyor. Hani bu çok bildiğimiz değil. Bunu herkes görüyor. Bilmiyorum senin söyleyebileceğin bir şey var mı? Ben şunu söyleyeyim. Sene başı konuştuklarımızın dışında Daçka'nın yetersizlikleriyle ilgili. Bütçe durumu ne bilmiyorum ama Daçka Raymak kolumdan mümkünse çıksın ya. Yani hiç bilmiyorum senin duyumun falan var mı ama yani bu Raymak kolumlu olacak iş değil. Çünkü mesela lig maçında da hatta kazandıkları maçta da Euroleague'de Türklerin katkılarıyla böyle itelemeleriyle, mücadeleleriyle, enerjileriyle kazandılar. Şimdi ve Ray McCollum hakikaten geçen seneki diğer Efes'teki McCollum gibi bazen çileden çıkartıyor insanı. Erkenden galibiyet almış olmaları güzel. Yani
ama buduk yani
olsun abi. İç sahada buduk olsun yendin. Evet. Daha kötü kendilerinden şey baskısı yerler. Takımda o büyür çünkü. 0-4, 0-5, 0-6 gitmek baskıyı büyütür tabii, takımda. Tabii. Bilmiyorum burada senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya ben Oğuz Savaş falan izlemek istemiyorum evet. Artık. Yani onu söyleyeyim. Ray McCollum da izlemek istemiyorum. Abi şunu söyleyeyim. Queen'i Kolo mu? Bahçeşehir getirebiliyorsa Daçka'da getirebilmeliydi. Hatta Efes'te getirebilmeliydi. Oraya getireyim ben. Yani
doğru.
Çok böyle Ahmet Çakı Hoca nasıl seçti oyuncuları ya da tam ona ne kadar soruldu bilmiyorum ama biraz böyle uydur kaydır seçilmiş oyuncular gibi geliyor bana.
Şöyle bir durum var yani zaten bu ligde rekabetçi olabilmelerinin ihtimali yok. Ne öyle bir atış güçleri var ne de öyle bir hani işte yapısal güçleri var. En azından Türk oyuncuları
evet.
Yani yetiştirme anlamında yani ben Ray McCollum'u izlemek yerine orada işte Doğuş'u ne bileyim işte şeyi Kartal'ı falan hani bu tür oyuncuları izlemeye en azından Daçka'nın geleceğini emanet edebileceği türden genç isimleri izlemeyi tercih ederim. Yani, bu sezon açısından da yani çok iç açıcı durumda değiller.
Beklentiyi düşük tutmak lazım ama
tabii,
işte
tabii yani hani
beklentiyi tutarken gelecek için bir şeyleri kazanabilirsiniz. Ben Efes'e geçen sene en çok o yüzden kızıyordum abi. Zaten Euroleague gitmiş hala Birkan oynuyordu takımda. Ya bırak işte oynasın, Onur Alp oynasın.
Katılıyorum.
Yani aynı şeyi burada mesela şimdi bakıyorsun ben verimliliklerini söyleyeyim Darüşşafaka'nın. Defensive rating 96, lig 5.'si ama bence şu an bu fazla iyi, düşecek. Hücum verimliği 93 abi. Yani -3 net verimliliği -3 Darüşşafaka'nın ligin hücum verimliliğinde 15.'si. Zaten arkada Budutnos var. Onlar zavallı 79 durumlar hani bayağı örnek şey dışılar. Geçen sene
BS kazan dışılar.
2 sene önce BSL'de olan Ted gibi hani bayağı şey dışındalar. Mesela Barcelona maçı bir ara PES için krize soktuğu maç. Berkin falanın uzun şutunu herkes bayağı Euroleague'de gösterdi. Kendi sahasından fırlattı topu ama yani böyle rakibin krize soktuğu maçlarda dahi çok bir yere varamıyorsun. Mesela CSKA maçını bayağı iyi oynadı. Bir önceki maç. Darüşşafaka. CSKA çok hafife almıştı çünkü.
Evet, ama yani neden ama iyi oynadı sorusunu.
Hafife aldı yani. Takım yani. Şimdi ama yine yenildin. Yine yenildin yani. Madrid maçı. Madrid 150 atacak durumdaydı abi. 109'da bıraktı.
Gaza bassa. Yani biraz itelese maç 40'lara giderdi.
Yani şimdi bakıyorum bu hafta haftanın maçına geçince konuşuruz gerçi ama Baskonya ile oynayacaksın. Onların çok galibiyete ihtiyacı var. Abi ki Ahmet Çakı Hoca'yı seviyorum ben ama bundan bir sene öncesine göre beklentilerimi biraz düşürdüm hocadan onu söyleyeyim.
Hangi anlamda?
Yani coaching bazında diyorum. Coaching bazında diyorum. Çok iyi bir insan. Severim ben Ahmet Hoca'yı.
Karakteri başka.
Karakter başka bir şey. Koçluk başka bir şey. İnşallah gençlerin oynadığı bir şey abi, şimdi Oğuz Savaş diyoruz. Oğuz Savaş Türk de, Oğuz Savaş da Raznatovic oyuncusu. Hani buradan söyleyelim. Herkes bilir. Zaten Euroleague kontrolden 2-3 tane menajer var.
Evet.
Ya bu Raznatovic'in birkaç tane menajerin Türkiye'ye oyuncu çakmasından hakikaten sıkıldım artık yani. Onu demeye çalışıyorum. Bırakın gençler oynasın. Ne olacak ki abi? 7 galibiyeti, 5 galibiyet al. Ne olacak yani?
Hani onu diyorum yani, 7 galibiyet almakla bence 4 galibiyet almak arasında bir fark yok yani. Zaten Daçka'nın kazanabileceği maç sayısı belli.
Şu an normal 1-3. Tamam, herkes bunu bekliyordu zaten. Yani.
Peki. Ama sezon daha da yani ağır.
Lige de yansıyor abi işte. Ligde de sendeliyor takım şu an.
Dramatik yerlere gidecek evet. Yani.
Şimdi şeyden bahsettim. Biletin podcast'inden bahsetmiştim. Tamam. Şeye geçelim. Bu haftayla ilgili senin başka bir söylemek istediğin bir şey var mı? Genel notlarıma bakıyorum ben, böyle dikkat çeken istatistiklere.
Yani yok.
Yine böyle üst üste maçların olacağı bir haftaya geleceğiz. Perşembe Cuma. CSKA Olympiakos maçına başlayalım abi. Bir gelecek haftayı, yani önümüzdeki bu hafta. Bu hafta gelecek derken bu hafta yani. 2 gün sonra başlayacak maçlar. CSKA Olympiakos nasıl maç olur sence?
CSKA'nın kazanacağını düşünüyorum.
Ben de.
İçeride yener o bir.
Ama biletin denemeler yapacağı bir maç olabilir.
Denemeler yapar. Şu anda Oli'nin de tam olarak yani Efes gibi, onlar da tam yani oynamak istedikleri basketbol kafada oturmuş
30 belli. 30 dakikaya çıkarmıyor mesela oyuncuların süresini.
Evet. Ama işte daha şu anda şey yapıyor. O ince ayarları yani, o hani maç içinde farklı beşleri deniyor falan. Hani daha tam oturmuş bir durumda değiller. O yüzden CSKA içeride yener diye tahmin ediyorum. Ama bu bize gene iyi doneler verecektir yani, hani takımlar açısından, ilerisi açısından.
Mesela Militinov sahadayken CSKA ne yapıyor izlemek yani, lazım. Yani. Lidey'in ne kadar boğuştuğunu falan izlemek yani. Lazım CSKA.
Lidey de çok iyi başladı evet. Orada yani.
Baskonya Darüşşafaka maçı var. Yani çok aç bir Baskonya izleyeceğiz. Darüşşafaka gönül ister ki kazansın ama pek kolay görünmüyor açıkçası. Yani, İç sahada bir de Baskonya.
Baskonya'nın kesin kazanması gereken maçlardan birisi yukarıya çıkmak için. O yüzden ben yani Banko Baskonya diyorum.
Ben de üzülerek bunu söyleyeyim. Fenerbahçe Bayern'le oynuyor. O en başta dediğimiz şey, Fener birazcık nispeten kolay bir fikstürle başladı. Bayern'i çok rahat geçeceğini düşünüyorum ben
Fenerbahçe. Yani Bayern ısıramaz.
Yetmez yani. Gücü yetmez Fenerbahçe'ye. Radonjic hamle yapsa da yetecek durumda değil. Çünkü Bayern'de ciddi eksikleri var. Barcelona Maccabi. Yani, İki tane problemli takım evet. Şu an. İkisi de problemleri
biraz,
var.
Biraz yani Barcelona biraz daha yani en azından oyuncu kalitesi evet. İtibariyle biraz daha önde olduğu için Barcelona diyeceğim.
Ben de şöyle diyeceğim. Eğer Hörtel ilk 5 başlarsa Wilbekin'in maçı olur. Bakabilir. Tabii, olur. Evet. Onu yani, söyleyelim.
Wilbekin zaten sezonu çok iyi yani, de.
Yok. Pengos'u başlatırsa bu sefer Wilbekin'in maçı olmayabilir. İç saha avantajıyla falan kazanabilir ama yani
Barcelona için şunu söyleyeyim. Barcelona'da çok ciddi yani revizyonlara ihtiyaç var yani. Hani sezon sonu öyle hani Tomic de Hörtel'le falan getiremez pesi çocuğa yani. Yapmasın gözünü seveyim yani. Serafin'in falan olmadı yani. Şu anda Serafin mesela ekside yani. Hani yani onların girmediği bir Barcelona ağlar.
Kim ki Kanarya, kim ki herhalde ilk galibiyetini alır. Öyle görünüyor. Kanarya iç sahada tehlikeli ama abi deplasmanda neredeyse
yok
gibi bir şey ya.
Yani hatta Şivet'in maçı olur.
Şivet evet. İstatistik üreteceği bir maç olur. Junior Westbrook olarak. Budutnost Pau maçı var. Şimdi ben Budutnost'un hocasını bu arada seviyorum. Cigic şeydir yani.
Enteresan bir hoca.
Abi Kızılyıldız'ın Partizan'ın filan önünde ligi kazanmak büyük iş ya. Yani bayağı çar çöple ligi aldı. Bu sene 3-2 şu an galiba ABA ligde. Lider Kızılyıldız 5-0. Hani lige de yansıyor. Onlar burada döküldükçe ligde de dökülüyorlar.
Takımın yıldızı
Koç yani. Pau alır hani. O da Lankford'un maçı olabilir mesela, öyle söyleyeyim. Olabilir. Žalgiris Madrid maçı var abi. Güzel maç. Yani direnebilir mi sence Žalgiris Madrid'de? Çünkü Madrid de Nitro'da şu an.
Direnemez.
Bana da ya öyle geliyor, direnemez. Ve gelelim hani haftanın, bence haftanın maçı. Yani burada torpil geçecek bir şey yok. Milan Efes. Yani şöyle söyleyeyim, Milan Efes klasiklerdendir. 90'lardan beri çok çok kez karşılaştı bu takımlar.
Efes'in bir üstünlüğü var Milan'a karşı.
Efes İstanbul'da maç vermiyor EuroLeague'de. EuroLeague 2000 sonrası düşünürsek 12-0. Milan'daki maçlarda 7-5 Milan önde. Şimdi iki
Total
takımın
olarak baktığımızda yani
EuroLeague totali için söylüyorum. Daha
17
90'lı 17-7.
17-7.
90'ları falan katmadım. Şimdi Milan hocası Pjancani Ergin hocamızın asistanıydı Siena'da. Kesin bir kere şunu söyleyeyim. Efes alırsa maçı şey diyecek yani benim zaten asistanımdı falan diye. Ben şunu düşünüyorum maçla ilgili. Maç bir yerde Efes'e gelecek. Bu belki 33. dakika olabilir. 37. dakika olabilir. Bilmiyorum ama maç bir yerde Efes'e gelecek. Orada Ergin hoca karşında Pjancani var hani diye
Şunu
motive
söyleyeyim.
olursa
Evet.
çünkü Pjancani İtalya milli takımında da yenmişliği var Ergin Hoca'nın unutmayalım. Hani Türk milli takımını 50 yıldır İtalya'yı yenemiyordu ya. İşte Ergin Hoca Pjancani'yi yendi orada da. Ciddi motive oluyor
Yok,
Ergin
Ergin Hoca'nın çok
Hoca.
net motive olacağı maçlardan biri. Çünkü maç İtalya'da, İtalya'da yani
Tanınan da bir hoca Ergin
tanınan
Hoca.
da bir hoca, uzun yıllar çalışmış da bir isim. O yüzden orada böyle bir hani Ergin Hoca şov
İtibarını
yani izleyebiliriz. Ama maç ortada ama.
çok
Yani
ortada maç ya.
hani iki takım da birbirine eşleşmeler üzerinden yani maç içerisinde avantaj sağlayacak. Yani sağlayacaktır. İşte Milan'da mesela Kuzminskas gibi bir Efes'in eşleşmekte sorun yaşayabileceği bir oyuncu var mesela. Hani uzunlar konusunda mesela Milan biraz daha bence Efes'e göre önde.
Evet.
Ama onun dışında yani hani baktığın zaman Moerman'ın mesela Milan'da hani tutulması zor bir isim olacak. Yani farklı farklı böyle maçın hikayesini yaratabilecek oyuncular var. Mike James çok formda.
Belki
Efes'in
Larkin Mark James'e karşı bir gurur mücadelesi yapabilir, bilmiyorum artık ama.
ya Larkin'in şu anda fizik abi şey
Evet.
yani biraz zaten fizik olarak çok böyle hani geride olan bir isim. Bir de form olarak da düşük olunca
Çekilmiyor değil mi?
yani şey olamıyor, götüremiyor yani. Fenerbahçe maçında falan izledik işte yani hani ya sonuçta tamam klası olan bir oyuncu ama ya sonuçta 1.80 undersize bir isim yani hani
80.
Larkin ve Larkin'in tıpkı NBA'deki Isaiah Thomas gibi her maç sürekli aynı hani
Enerjide oynuyor.
evet çünkü zaten geridesin fizik olarak yani. Ve şimdi mesela bu maçta karşısında Mike James gibi falan EuroLeague'in en patlayıcı isimlerinden birisi
Valla
var.
Ergin Hoca faktörüne rağmen maç İtalya'da olduğu için Efes Milan maçlarında ev sahibi genelde bir adım önde oluyor. Yarım adım Milan önde yazıyorum.
Ben ortada diyorum maç ama.
Yani çok küçük bir yani %51-49 diyeyim Milan. Efes'in şansı var ama Larkin bu maçta oynamalı abi. Yani bir yerde Efes'in çok ihtiyacı olduğu bir yerde maçı domine edip kazandırması gerekiyor. Bu maç o maç olabilir çünkü abi tamam artık geldik yani artık EuroLeague'de 5. maçlar oynanacak. Tamam yani bir zahmet
Oyna artık
forma
biz.
gir oyna ve Dunson'un da iyi oynaması
Ya
gerekiyor
ben
formda
Larkin'in
uzunlara karşı.
sanki yani işte Efes'e çok geç katıldı falan yani hani off-season'da biraz böyle yatarak geçirmiş olduğu için biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçi
Öyle mi?
Larkin'i yani sanki Ocak'tan sonra izleyecekmişiz gibi falan düşünüyorum.
O zaman maaşı da
maaş.
erteleyelim
Ocak'tan sonra çifte
abi
maaş. Ya şu anda gerçekten kötü durumda. Zaten Efes'e de sırf NBA'ye geri döneceğim diye bir yıllık sözleşme
Evet.
yaptı.
Gidemez şu an.
Bu halde
Hiçbir yere
değil
gidemezsin.
NBA'ye yani hani
Çin'e gider buradan.
Edirne Efes'ine geçemez yani.
Evet, güzel bir hafta bizi bekliyor. Özellikle Milan-Efes maçı basketbol severler için bu haftanın en izlenecek maçı olsa
Yani
gerek.
CSKA Oli
Yani CSKA Oli aynı
bu
şekilde evet. CSKA
Efes
Oli,
Milan.
Milan-Efes. Ama ben rekabetin Milan-Efes maçını daha çok o nedense bekliyorum. İki tane güzel maç var. Fener'in rahat kazanacağını, Darüşşafaka'nın kaybedeceğini düşündüğümüz bir hafta. Bakalım bize neler
Yani
gösterecek.
inşallah yani 3 takımımız da kazanır diyelim ama zor.
İnşallah.
Yani.
Var mı başka notun abi?
Vallahi yok yani.
Bakayım neredeyse bir saati tamamlamışız
Evet
bu
yani
arada.
güzel. Güzel maçlar izleyeceğiz bu
Evet.
hafta. Gene böyle hani birkaç hafta sonra değil mi?
Evet, bir şimdi Euroleague daha işte yaparız. Bir Euroleague, bir NBA, Flash bir şey olursa onu da özel olarak konuşuruz gerekirse. O zaman bu haftalık, bu haftalık diyorum, bu programlık bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dikkat edin kendinize.